Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayezid. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sadam.
Hocam çay sizin için çok önemli, bunu biliyoruz. Karadeniz bölgesinin psikolojisi herhalde en çok çay içeceğinle bağlantılı, müspet manada.
Hocam kalbimi okudunuz sanki. Ben de çayı özellikle böyle tuttum ki yani tasavvuf ve insan psikolojisi ikisinde de çayın özel bir yeri var yani. Sufiler eskiden tabii esas içecekleri kahveydi. Ama evet. Tabii kahve kapitalizmiyle birlikte çok
lüks hale geldi.
Lüks
sanki,
hale gelince evet. Hmm. Onun yerini çay aldı. Hatta çayla ilgili eski risaleler de var hocam. İşte Ahmet Yesevi Hazretleri'nin dağdan getirdiği otları, bunu çay olarak demlemesini istemesine dair menkıbeler vardır. Çay candır yani hocam.
Hocam çay tabii uykuyu kaçırdığı için, dervişleri de böyle gece uykusuz bıraktığı için çok makbuldür. Çünkü ibadetle, tefekkürle geçecek vakitler. Çayın bu tür faydalarına bahsediyor. Hocam acaba diyorum çay terapisi diye bir şey ikimiz uydursak mı? Böyle bir terapi var mı acaba?
Yani mesela Japonlarda çayla ilgili çok fazla ritüeller var ama işin terapi boyutu yok galiba. Bir de hocam yeni yapılan bilimsel araştırmalar var. Günde 10 bardak civarında bu normal çaydan içen insanların sağlık açısından çok daha avantajlı olduğu. Yanlışlıkla doğru bir şey yapıyormuşuz. Yapıyormuşuz.
Hocam ben de bu ara şeye bakıyorum. Çay ilahisi diye bir ilahi vardır. Onun sözlerini bulmaya çalışıyorum. Bulabilirsem. Çünkü çay ilahisi sözleri evet. Bu bizim tasavvufta hocam çaya için ilahiler bile. Yani hocam sizin sadece Karadenizler değil, bizim sufiler de çayın şeyini keşfetmişler eskiden beri. Çayla alakalı çok güzel böyle şiirler yazılmış. Şairlere çay ilham kaynağı olmuş. Hmm. Çünkü hocam çay esasında iki kişiyle, üç kişiyle yapılan bir iş. Bak şöyle diyor hocam. Doldur aşık çay doldur. Aşk elinde pay boldur. Böyle meclis bulunmaz. Allah deyip çay doldur.
Hay maşallah.
Çay piştiyse getirin. Aşıklara içirin. Çok salavat getirin. Doldur sufi çay doldur. Şimdi hocam yani aşıkların bu içeceği.
Evet şey. Çünkü şey hocam, insanın içini ısıttığı için muhabbet daha koyu oluyor yani.
Hocam hiç kolaya mesela aşk içeceği diyebilirsiniz gelmiyor.
Evet.
Başka
değişik. Obezite içeceği hocam yani. Bir de şeker bombardımanı yani.
Eyvallah.
Çok tehlikeli. Tabii hocam şey, bir de çayı böyle bir ritüel haline getirmek gerekiyor. Ben bir ara paylaşmıştım Instagram'da kendi profilimde çayla ilgili. En çok beğenilen ve en çok paylaşılan benim sayfamdan en çok beğenilen ve en çok paylaşılan paylaşımlardan birisi olmuştu. Ben şey yapıyorum hocam. %60 filiz çayı. %60. %30 çay çiçeği.
Eyvallah.
Çay çiçeği diye gene Çaykur'un bir çayı var.
Tamam.
O çayın yaprağından değil hocam. Çayın bir de beyaz içi sarılı inanılmaz güzellikte şeyi vardır. Çay çiçeği vardır. %10 da tomurcuk hocam.
İçini karıştırıp
bunu karıştırıyorsun.
Bayzan çay markası.
Tabii bu kadar yetmiyor hocam. Mesela genellikle ne yapıyorlar? Çayı demliğe koyuyorlar. Kaynar su üstüne döküyorlar. Yanlış. Gelenekte şu hocam. Kaynar su demlikte olacak. Onun üzerine çayı dökeceksin. Hmm. Çay üzerinde duracak. Hmm. O çay ne zaman çökerse gerçek anlamda demlenme o olacak. Hmm. Öbür türlü çayı yakıyorsun hocam yani.
Hocam bir de şu var yalnız, bak bu sizin fiziki tarifiniz. Bir de bunun manevi tarifi var. Çayları koydum düze, şeyhim himmet ede bize. Şifadır cümlemize, doldur derviş çay doldur. Besmele ile bunlar yapılacak. Aşk ortamı, güzel muhabbet
edeceğimiz. Evet, sohbet, muhabbet
çağıracağız değil mi hocam?
Evet, kesinlikle.
Ondan sonra sevgi, muhabbet ortamında çayı yudumlayacağız.
Evet.
Bu sefer ne oluyor hocam? Çay sosyal iletişim vasıtası haline geliyor. Bizim hocam Türk milletinde ve Türkçe konuşan ülkelerin çoğunda, yani bu Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan'da hocam bu çay kültürü daha çok dostluk üzerine. Hmm. Hani çay koy sohbete geliyorum şeklinde. Orada evet. Daha çok yeşil çay içiyorlar yalnız bizim diğer Türkiye Cumhuriyetleri. Biz daha çok siyah çay içiyoruz. Ama hep böyle bir iletişim ortamında içilen güzel bir hani
çay
içecek.
Yalnız içilmez. Kahve içilebilir de hocam. Hmm. Çay yalnız içilmez yani.
Bir de hocam kahvenin tekrar çok doğru mümkün olmuyor. Çayı yenileyip içebiliyorsunuz. 3 bardak, 5 bardak.
Evet.
Hocam bugün çaya çok güzel övgüler yaptık. Ve çay içenlere selam olsun buradan.
Evet olsun ama şey, bu öyle değil hocam. İnce belli bardak. Bir de altlık da şey olacak. Kırmızı beyaz, o eski çaylardan olacak yani. Hmm. Şey, çay tabaklarından olacak. Bazıları diyor ki ya niye büyük bardakta içiyorsun? Ya diyorum bizim ilk yudum ile son yudum arasında sıcaklık farkı fazla olmayacak. Çünkü o mesela soğuk çay mesela ben rahatsız olurum, ben içemem yani. Çay. Evet.
Hocam de, bugün ama bir şey hatırlatayım. Programımız çayın faziletleri değil de mutlu olmanın sırlarıydı. Hatırlatırım.
Hocam mutlu olmanın sırlarından birisi çay içmek yani.
Vallahi hocam ben de size katılıyorum. O zaman konuya da güzel bir giriş oldu esasında. Güzel bir hayat yaşamak, mutlu bir hayat yaşamak çok zor mu?
Zor. Ve kolay. Çünkü ve kolay. Zor. Niye hocam? En fazla insan kendi kendini hocam hasta ediyor. İnsan en fazla kendi kendini mutsuz ediyor. Diyorlar ya hocam yani işte psikiyatriste giden insanların çoğunluğunu etrafındakiler hasta etmiştir. Ama onların hasta etmesine o imkan sağlamıştır. Çünkü incinmemeyi öğrenmemiştir. İncitmemeyi öğrenmiştir. Kimseyi kırmıyor ama herkesin kendi kalbini kırmasına izin veriyor. Evine herkesi misafir almıyorsun. Paldır küldür insanlar kalbine giriyor. Niye giriyor ki? Niye izin veriyor? Ya hocam kalbi bir düşün. Allah nereye koymuş kalbi?
En güvenilir şey sağlam yerimizde.
Göz kafesiyle kapatıyor. Yetmiyor kollarımızla korunabiliriz. Hatta kafamız. Hocam cenin oturuşu nedir? Cenin oturuşu anne karnındaki duruş kalbi korumak üzerine. Yani Allah sana bu kadar korumak için şey yol vermiş ama sen manevi kalbini herkese açarsan hocam habire incinirsen bu yanlış bir şey olur yani.
Hocam burada
mutluluk konusu için de bu aynen geçerli.
Hocam gireceğiz. Ben antiparantez bir şey söyleyeyim bu konuda. Diyorlar ki tasavvufun ilk dersi incitmemek, son dersi incinmemek. Bunun için de hocam şöyle bir terapileri var sufilerin. Övgü ve yergi eşit hale geleceksin yanınızda. Ama hocam bu söylemesi çok kolay da o kadar zor ki başarması. Normalde hocam insan övgüyü çok sever. Hatta hocam test yapmışlar. Şakacıdan bir insana yergi yapsalar. Mesela Ali Rıza Bey veya işte Süleyman Hoca size şakacıdan yergi yaptık. Bu bir psikolojik testti. Onun bile tesirinden haftalarca kurtulamıyor insan.
Evet.
Biliyorsunuz ya bu bir yani test ortamında hani benim işte ne kadar dayanıklı olduğumu ölçmek için yapılan bir şey. Şakacıdan bile bir yani çocuğun yaptığı size bir kötü hareket o bile sizin psikolojinizi bozuyor. O yüzden bu sufilerin övgü ve yergi eşit hale gelecek demeleri hocam çok dehşet bir terapi.
Kesinlikle hocam. Hocam bir ara şeyi merak ettim. Ethem Cebecioğlu Hoca şimdi profesör. Nikos Sandan hocam tasavvufun tarifleriyle ilgili bir çeviri yapmıştı. Ben de dedim ki arkadaş ben de bulduğum bütün tasavvuf kitaplarındaki tarifleri toplayacağım.
Hepsi böyle, orada var ama. Bir sürü tarif var orada çoğu var.
Ben oradan daha fazla topladım hocam.
Öyle mi?
Tabii. İnat ettim. Belki 500 civarında tarif topladım. Sonra onları tasdif etmeye çalıştım vesaire. Onunla ilgili böyle ayrı bir kitap çalışması düşünüyordum. İlk kayda geçen tarif hocam Maruf Kerî Hazretlerine ait.
El-ahz bil-hakaik vel-ye'su bil-mafi edil-halaik diyor.
Evet.
Arapçasını söyleyeyim size. Ne diyor hocam?
İnsanların elindekinden umudu kesmek, hakikatleri almak, insanların elindekinden umudu kesmek. Ben bunu şöyle günümüz diline şöyle çeviriyorum. Beklenti, insanlardan ne kadar beklentin yüksek olursa o kadar büyük hayal kırıklığı yaşarsın.
Ve hastalıkların altında beklentilerin yüksek olması yatıyor.
Evet, kesinlikle.
Yani ben eşimden çok şeyler bekliyorum. %30'unu yapınca acayip yani işte mağdur oluyorum. Hayatım alt üst oluyor veya
evet.
İş yerinden, patronumdan veya iş arkadaşlarımdan veya komşumdan. Hocam psikolojiye sıkıntının altında dediğiniz gibi bu yatıyor. İnsanlar gidiyor işte eşimden şikayetçiyim ne var? Doğum gününde çiçek almadı bana diyor hoppala.
Evet.
İşte efendim evlilik yıl dönümümüzde hatırlamadı bile. Hocam şunu erkekler çok
ama bunlar da kritik konular hocam. Bunlar da hata.
Yani olmaz.
Ama en azından şu. Diyelim ki bir yandan insanlardan beklenti yüksek hocam. Öbür yandan diyelim ki bir anne çocuklara bakıyor, evle ilgili işleri yapıyor vesaire. Bir akşam yemeği çok özel bir şey bekliyorsun tamam mı? Olmamış. Birdenbire o hafta boyunca ya da o ay boyunca yaptığı bütün güzellikleri ve iyilikleri yok saymak. Bu çok yani en çok sevdiklerimizi bu anlamda çok yargılıyoruz.
Hocam bu konuda ben şöyle diyorum.
Beklentimiz evet. Yani halbuki insandır mutlaka eksiği ve yanlışı olur. Beklenti bu olması lazım. Yok sana karşı hiç eksiği ve yanlışı olmayacak. Sanki senin hiç eksiğin ve yanlışın yok. Sen
eyvallah.
Böyle şeysin yani baş meleksin. Hiç kimseye bir yanlışın yok. Hiç kimse sana yanlış yapmayacak. Ve bunu en çok da en sevdiğin insanlardan acısını çıkartıyorsun.
Hocam,
çok zalim.
Şöyle anlatıyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hepsinin terapisini koymuş. Diyor ki mesela sofraya oturdun. Evin reisi ol, çocuğu ol fark etmez. Eş, hanım ol. Bazen eşini lokantaya götürüyorsun. O da diyor ya işte bu yemekler falan. Asla diyor Allah Resulü. hiçbir yemeğe beğenmemezlik yapmazdı. Sadece hoşuna gitmiyorsa sessizce yemezdi. Yani ya bu yemekte çok şey olmuş falan asla demezdi. Ben şimdi mesela şunu söylüyorum. Oğlum asla diyorum ya bu ben bu yemeği sevmedim demeyin. Yani yemeyebilirsin. Yememe özgürlüğün var.
Evet.
Ama sevmedim, beğenmedim deme özgürlüğümüz yok. Niye? Bunu beğenmedim dediğin zaman eğer sizi arkadaşın lokantaya götürmüş, size arkadaşını hakaret etmiş oluyorsun. Eşiniz size bir önünüze bir tas çorba koyduysa onu kırıyorsun. Belki evet. Saatlerce uğraştı o yemeği pişirmek için.
Evet.
Aslında hocam yani gerçekten bu beklenti meselesi çok büyük bir kanser. Özellikle hocam bizim bu kayınvalide, kayınpeder ilişkilerinde falan, gelin kayınvalide ilişkilerinde falan. Gerçekten erkekler arasında çok sıkıntı yaşanmıyor. Yani kayınpederler damatlardan hiçbir şey beklemez. Veya damatlar kayınpederden çok bir şey beklemez. Işte. Şöyle yani der ki ya erkeklerin genel psikolojisi bana ne kardeşim. Evinde mutluysa beni hiç ilgilendirmez. Ama hanımların biraz biliyorsun ilgisi fazladır.
Evet.
İşte oğlum acaba...
O annelik güdüsüyle hemen müdahil oluyor olaya
acaba,
yani.
Acaba gelinim oğluma iyi bakıyor mu? Veya damadım kızıma iyi davranıyor mu? Psikolojisi çok bizde hele Türk milletinde fazlaca var. Bu sefer gereksiz müdahaleler, o beklentilerin yüksek olması ilişkilerimizi çok bozuyor maalesef.
Evet yani insan bu beklenti hocam beklenti psikolojisi garip kendimizi hep alacaklı hissederiz. Halbuki beklenti bir tür hocam borçlanmaktır. Çünkü senin elinde değil o. Karşılığı çıkmadığında ne oluyor hocam? Büyük bir boşluğa düşüyor. Yani sadece karşı tarafla ilgili hayal kırıklığı değil hocam. Kendi yaşamında da çok derin bir boşluğa düşmüş oluyorsun yani.
Hocam şöyle yapalım mı?
Evet.
Bayağı geçen hafta da narsisme dokunmuştuk. Biraz hocam pozitif konulara geçelim.
Evet.
Bayağı bir şey yaptık. Şimdi hocam Karni çok güzel bir ayet-i kerime hocam bize getirmiş. Mutluluğun dedik ya biraz önce. Güzel ve mutlu hayat yaşamak çok mu zor? Hocam şöyle diyor. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim hocam reçetesini vermiş. Şöyle diyor. Erkek olsun, kadın olsun bir mümin olarak kim salih bir amelde bulunursa hiç şüphesiz biz onu güzel bir hayatla yaşatırız. Ve onların karşılığını yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz.
Evet.
Hocam iman etmek ve güzel amel, salih amel işlemek insanı mutlu ediyor diyor Rabbimiz. Şimdi imanımız var Allah'a şükür. Hocam salih amelde biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz bazen. Ya yapayım mı yapmayayım mı? Halbuki diyor ki sufiler,
evet.
Sufi mümin iyilik avcısıdır. İnsanı ilişkilerde bir fırsat bulursa hemencecik o fırsatı ganimet bilir. Bir müminin kalbine sevinç vermek, eşi olabilir, evladı olabilir, anası babası olabilir, komşusu, iş arkadaşı hiç fark etmez. Hemencecik koşuşturur. Yani şunu başkası yapsın canım, bana ne demez. Yani yolda bir odun parçası veya taş parçası varsa onu önce kendi almak ister.
Şimdi mesela bu saydıklarınız hocam hep böyle şey, toplumsal nitelikli şeyler. Biz salih amel kavramını böyle dar anlamda hep ibadetlere endekslemişiz. Halbuki hayatın içinden ve insanlara yapılan her türlü iyilik bu kategoriye giriyor. Bir de hocam insan ölümsüz bir şey yapabilir mi? Kehf suresinin hocam 46. ayeti salihattan bahsederken onun hocam ölümsüz olduğundan bahsediyor Yaradan.
Evet.
Yani
belki salihat ayeti mi hocam o? Meşhur bir ayet vardır.
Ben sadece alıntı yapıyorum şeyden. Ayetten ayetin mealini buraya kaydetmemişim. Sadece numarasını. Ölümsüz şeyler yapmak hocam. Ölümsüz şeyler yapmak. İnsanda hocam bir ölümsüzlük arzusu da yok mudur?
Var.
Aslında işte iyilik yaparak insan o ölümsüzlük arzusuna da bir karşılık bulmuş oluyor. Ve aynı zamanda insanın psikolojik dayanıklılığını olağanüstü derecede artırıyor. Hocam bu tasavvuf perspektifinden böyle olduğu gibi mesela psikologlar da insanların kendilerini yalnız ve çaresiz hissettikleri zaman sivil toplum örgütlerine karışıp onlarla birlikte insanlara iyilik faaliyetlerine, insani yardım faaliyetlerine katılmalarını çok teşvik ediyor. Çünkü böylece sen iyilik yaptığın oranda hocam güçlenmiş de oluyorsun yani. Bu da bir terapi yani.
Burada Mustafa Mertel hocamıza selam olsun. Onun bir terapisi var. Hastalarına bazen şöyle diyormuş. Bugün ben sizden bir şey almayacağım karşılık maddi olarak. Siz bunu falanca vakfa gidin veya filanca fakirlerle paylaşın bu meblağı.
Evet.
Onları mecburen şeye sevk etmek için hayır işlerine. Hatta hocam şu anda pek çok insan Türkiye'de mesela fakirim falan diyor. Bunları uçağa bindirip Afrika'ya götürüyorsunuz. Orada bir bardak suyun ne kadar büyük bir nimet olduğunu fark ediyor. Orada efendim bizim bugün beğenmediğimiz yani işte mesela otobüse binip Üsküdar'a inmek bize zor geliyor icabında. Halbuki orada ulaşım aracı yok. İnsanlar çamurda yürümek zorunda.
Evet.
Yani bir bardak suyu dediğim gibi temiz içmek büyük nimet. O yüzden bu tür terapiler de var bugün. Keşke bunu psikologlarımız daha çok yapsalar. Yani insanlar narsistleşiyor, işte bencilleşiyor, paylaşmayı falan öğrenemediği için mutsuz oluyor. Halbuki biz bir iyilik yaptığımız zaman salih amel dediğimiz, aslında hocam bak burada iki şey var. Birincisi Allah'la olan ilişkimiz, iman.
Evet.
Allah-u Teala imandan memnun ama bu yeterli değil diyor. Sen diyor bu dikey ilişkiyi bir de yatay,
evet,
insanlara doğru yayacaksın.
Diğer insanlara, diğer canlılara. Tabii. Hatta yeryüzüne.
Yani diyor ki yoldan bir taş alacaksın. Bu imanın bir parçasıdır. Bir mümini göründüğü zaman hiçbir şey yapamıyorsan bir selam vereceksin güler yüzle komşuna, iş arkadaşına.
Mesela hocam güler yüz, bir ara onunla ilgili bir mini videoyu izlemiştim yani. Yani bir tebessümün zincirleme yansımaları. Şimdi ne kadar büyük bir iyilik yapıyorsun insanlara yani. Ama tersi de hocam somurtluk ve asabi bir yüzünle zincirleme yansımaları oluyor. Hocam psikolojide bir kavram var, ikincil travma. Mesela diyelim ki Türkiye'de 6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşandı. 11 ilde, başka aslında birçok ilde etkiledi de. O insanların yaşadığı travmayı biz nereden seyrettik? Ekranda seyrettik. Buna ikincil travma deniyor hocam. Fakat ilginç, ikincil travma hocam, o travmayı depremzededen daha fazla psikolojisi zarar görebiliyor bir insanın. Ve bunun tek yolu hocam, o mağdur ve mazlum olan insanlara için bir şeyler yapmaktan geçiyor. Yaptıkça hocam kendini onarıyorsun. Travmanı tamir ediyorsun, iyileştiriyorsun yani.
Hocam mümin müminin aynası diyor Allah Resulü. İlginç bir hadis-i şerif. Evet. Yani siz karşıdaki mümine sevinç verdiğiniz zaman o da size sevinç veriyor. Hatta evet. Hocam bunu psikolojik olarak test etmişler. Nasıl test etmişler? Yani 10 hasta burada yatıyor. Aynı nezle grip diyelim ki. 10 evet. Hasta aynı yaşta nezle grip. Aynı oranda hasta hepsi. 10 kişiye dua ediliyor. Bir 10 kişiye dua edilmiyor yani. Bu dua edilen daha çabuk iyileşiyor. Şu demek yani siz iyilik yaptığınız zaman bir vakıf yaptınız mesela hocam. Su dağıtıyorsunuz bir yerde. Üsküdar'ın bir çeşmesini Ali Rıza Bayezid hocamız yaptırdı.
Evet.
Her su içen Allah razı olsun su çeşme yaptırandan diyor. Bak şimdi sizin haberiniz bile yok. Siz belki başka şehirdesiniz. Onun yaptığı duanın psikolojik etkisi gelip sizin ruhunuza bir huzur veriyor. Mevlana şöyle diyor. İçine bazen bir şey tırmalar diyor. O senin diyor tırmalanmanın sebebi bir insana verdiğin zarardır. Bir insanın malını çalmışsındır, bir insanı kandırmışsındır. O diyor o negatif dualar, beddualar daha doğrusu gelir sizi bulur. İstersen çok muhkem bir kaleye sığın. Hocam hatırlarsanız bizim eski Türk filmlerinde çok olurdu bu. Vicdan azabı. Adam böyle yani hiçbir suç işler. Onun yerine başkası o suçun cezasını çeker. Bu adam yıllarca serbest dolaşır. Sonra gider polise teslim olur. Ya intihar eder. Vicdan azabını bir türlü yenemez. Çünkü hocam işte bu vicdan azabı dediğimiz kötülük. Nasıl iyilik yapmak sizi mutlu ediyor ya.
Evet.
Hepimizi mutlu ediyor. Ama kötülük yapanlar dikkat edelim. Hepsi mutsuzdur. Ve güven duygusu yoktur hiçbirinde. Evet. Mafyatik tipler hani sağa sola zarar veren, haraç kesen tiplere bakın. Silahlarla, korumalarla dolaşır.
Evet.
Halbuki normal bir din adamı, bir hoca efendi, sıradan bir insan asla ne silah taşır yanında ne de koruması vardır. İhtiyacı da yoktur esasında.
Evet. En önemlisi o kısmı yani.
İhtiyacı olmaması esas güzel değil
evet,
mi?
Evet.
Çünkü kulak giymemiştir, kimseye zarar vermemiştir falan. O yüzden bizim ecdadımız bu salih amel işlemeyi kurumsal hale getirmiş. Ne yapmışlar? Vakıf dediğimiz.
Evet.
Herkes, her mümin küçük de olsa bir vakıf. İnanın hocam bir nehirde karşıdan karşıya yolcu taşımak için adam vakıf yapmış. Bir vapur almış, kayık almış neyse.
Ya da sal.
Bu demiş, evet. Sal buranın vakfıdır. Akşama kadar buradan karşıya bedava insan taşıyacaksınız. Başka birisi demiş ki ya bu göçmen kuşlar bazen yaralanıyor. Kanadı evet. Kolu kırılıyor. Bunlara bakacak vakıf. Leyliklere bakan vakıflar var. Yani ecdadımız bu konuda hocam Nirvana'ya ulaşmış sanki.
İşin evet kesinlikle.
İnsanlar bitmiş. Hocam öyle vakıflar var. Bir hizmetçi diyelim ki iş yerinde bir aleti bozdu veya bir güzel porseleni kırdı. Onu ödeyen vakıflar var. Gel kardeşim sen diyor mağdur olma. Patronuna karşı mahcup olma. Ben senin diyor o kırdığın şeyin parasını ben vereyim diyor. Ya hocam bu incelik nezaket ne güzeldir.
Evet olağanüstü. Şeyde hocam bir ara Vakıflar Genel Müdürlüğü yayınlamıştı. Osmanlı'daki vakıfların faaliyet alanları. Hep uzmanlaşmışlar hocam. Mesela bir kısmı sadece genç kızla evlenecek genç kızlara çeyiz takviyesi yapıyor. Bir kısmı mesela sadece İstanbul'a gelen yabancılara da düşkün olanlara yardım ediyor. Bir kısmı hocam sadece şey. Türklüklerin sokaklardaki at ve benzeri diyelim ki hayvanların pisliklerini örtmek ve kaldırmak üzerine. O kadar çeşit ki bakıyorsunuz hepsi yani bir uzmanlık alanı belirliyor ve onun üzerinden yürüyor. Mesela iyilikseverlik ile hocam bireysel iyilikseverlik ile kurumsal iyilikseverlik arasında büyük fark var. Kurumsal iyilikseverlik çok daha anlamlı çünkü şey diyorsun, bir uzman olarak bir işi yapıyorsun, ne kadar faydası olduğunu görüyorsun ve onları harekete geçiriyorsun. Ama bireysel olarak yapmış olduğun iyiliklerde yani ne kadar yankısı olacak, ne kadar işe yarayacak, yerli yerine gitti mi gitmedi mi bunlar çok belli olmuyor yani.
Hocam o zaman şunu diyelim, yani hakikaten mutlu olmak istiyorsak bencil olmayalım bir kere, narsist olmayalım. Kendimizi düşünen, sadece ben varım, başkası yok. Bu hayat felsefesi sizi de bitirir.
Evet,
ben varım dedikçe siz yok olursunuz.
Evet. Geçenki programda bahsetmiştik yani sonsuz sayılar kümesinden biri çıkardığımız zaman kendi kendine çarpılmak ve kendi kendine bölünmek dışında hiçbir halt yapamıyor yani.
Parçalan bölüm ya, bu işin sonu yok.
Şimdi sonsuz sayılar kümesine döndüğü zaman herhangi bir sayı oluyor gibi. Eyvallah. Değil ama gene özgünsün. Ama o sonsuzun desteğini alıyorsun ve orada sonsuz matematiksel işlem yapabilirsin. Sen yani ruhumuz ilahi nefes olduğuna göre bu kısım önemli. Yani yaradan kendinden bir nefes üflemiş. İlahi bir nefes var insanın özünde. Dolayısıyla o öz, o kaynakla, o mutlak sonsuzla bir şeye girmesi lazım. Etkileşime girmesi lazım ki can sıkıntısından kurtarsın yani.
Osman Nuri Tıpbacı Üstad'ın bir sözü var. Peygamberimizi tarif ederken. O yiyerek değil, yedirerek olurdu. Şimdi insan yedikçe mutlu olabiliyor. Esasında hocam çok ilginçtir. Çok yemek yiyenler çok mutlu olmuyor esasında. Bakıyorsunuz obez oluyorlar, doktor evet. Yüzüyorlar. Çaresiz hareketleri kısıtlanıyor falan. Yani siz aşağı iniyorsunuz merdivenden, o inemiyor mesela. Siz dere tepeye koşuyorsunuz, ağaca tırmanıyorsunuz, o tırmanamıyor. Müthiş bir mutsuzluk var. Ama bakıyorsunuz başkasına yedirenler, bu vakıf kuran...
Yani zengin insani yardım organizasyonları.
Bir bakıyorsunuz ki hayatları böyle çok asude, çok huzurlu. Niye? Çünkü kurduğu vakıf o uyurken de iyilik yapmaya devam eden. Siz de evet. Çok güzel bir şey söylediniz. Kurumsal iyilik daha güzel diye. Niye?
Evet, evet.
Ben iyi bir insanım. Yani ayaktayken, uyanıkken iyilik yapıyorum. Uyuyunca iyiliğim bitiyor. Ama bir kurum yaptığınız zaman o sizin yaptığınız kurum, kurduğunuz kurum. Siz uyurken de Afrika'da İşte fakirlere yemek dağıtıyor, ne bileyim hastalara ilaç dağıtıyor mesela.
Ya o da çeşme yaptırmışsınızdır, kuyu açtırmışsınızdır, tabii, su kuyusu, su içiyor hiç durmadan yani.
Afrika'dan dua geliyor size devamlı değil mi hocam?
Evet.
Hocam bu ara şunu söyleyeyim, biz Hüdaye Vakfı'nın en çok yani bizim milletimiz hakikaten bu konuda çok şuurlu. En çok yardım gelen bölümümüz de Afrika'da su kuyusu açmak. Yani insanlarımız bu konuda çok hassas. Çünkü su hayat demek.
Kesinlikle.
Siz insan hayat veriyorsunuz. O hayatı
kalıcı bir şey orada yani.
Size dua ediyor. O yüzden biz diyelim ki ayet-i kerimeyi şey yapmak için yani mutlu olmanın yolu, hani bizde bir söz var. Bir elim yağda bir elim balda olsun, bol bol tüketeyim. Annelerimizin duasıdır. Aman kızım bir elin yağda bir elin balda olsun. İnanın bir elin yağda balda olması eğer paylaşmıyorsanız yani komşunuzla, fakirle size de çok faydası olmuyor. O nimetle siz imtihan oluyorsunuz. Yani en zayıf noktanızdan da vuruluyorsunuz.
Evet.
Halbuki paylaştığımız zaman, iyilik yaptığımız zaman hem iyilik yaptığımız insanlara, ailesine dokunuyoruz. Hem onlar bize pozitif enerji sanki
kesinlikle
yansıtıyor.
Hocam. Şimdi mesela depremden sonra hocam yayınlanan pek çok hikaye oldu. Bakıyorsunuz ki insanlar orada şey diyor. Ya depremden önce biz neleri dert ediyorduk? Yani ne kadar lüzumsuz dertlerimiz vardı. Şimdi bunları dert etmenin bir anlamı olmadığını öğrendik diyordu. Depremzedeler. Şimdi geliyoruz olayın başka bir tarafına. Buradan insanlar hocam gitti depremzedelere yardıma gittiler. Birdenbire onlar da hocam dert etmemeleri gereken şeyleri fark ettiler. Yani gidenler kendi üzerlerindeki hocam gereksiz tasalardan, dertlerden kurtulma imkanına sahip oldu.
Bir de hocam insanın mutlu olması için çok az bir şeye ihtiyacı olduğunu görüyorsunuz. Mesela
evet.
200 metrelik kaşanede yaşıyor adam. Villası var. Yıkılmış. Adamcağıza bir konteyner veriyorsun. Nasıl mutlu oluyor? Sıcaktan mı soğuktan onu koruyor ya.
Evet,
daha
evet.
Önce lokantada yemek beğenmeyen beyefendi, hanımefendi, çocuklar sıcak bir çorbaya, bir tas çorba için o an nasıl Allah'a şükrediyor.
Evet.
Hatta hocam çok güzel bir birkaç kere paylaşmıştım sizinle. Bir sabah diyor, bir baba anlatıyor bunu. YouTube'da da ben izledim onu. Ya diyor hanım sofra kurmuş. Çatal, bıçak, kocak yer kalmamış masada. Full dolu yani her şey. Çocuk gelmiş, ben burada yemem demiş. Benim aradığım işte
yemek yok ha.
Yemek burada aradığım tuna balığı yok demiş. Babası demiş ki ya demiş Allah bizi imtihan eder hanım demiş. Yani şu bolluğa bak.
Evet.
Şu çocuğumuzun yaptığından körlüğe bak. Sonra diyor deprem oldu. her şeyimizi kaybettik. İş yerinde diyor atölyemizde bir demlik bulduk. Çay demliği. Hmm. Çocukla beraber nasıl sevindik diyor. Belki adam hani çayda hakikaten ihtiyaç değil mi hocam? Bir hafta, evet. İki hafta çay içmeyen bir adam için de hani
bir hafta mı hocam? Ya yani biz hocam, bir gün dayanamayız yani.
Belki birkaç gün sonra aklıma da gelmemiştir.
Ha tabii doğru.
Sonra
doğru.
İyileşme süreci biraz normalleşmeye girince hani insan ölüsün yaralısın sarınca abi çay içmek ister canı. Nasıl sevindik diyor. Hmm. Nasıl sevindik bir eski demlik bulduk diye.
Evet.
Şimdi dediğiniz gibi yani bu hatta ben geçen bir yerde geldim. Bazı narsizm çeşitleri var diyor hocam. Bunun tek terapisi ve çaresi diyor bu adamın başına büyük bir bela gelmesidir.
Evet.
Dünyanın merkezinde ben varım falan filan derken bir hastalık geliyor. Ben çok başarılıyım, her şeyi bilirim derken adam felç oluyor. Bakıyor ki o zarar verdiği ailesi, komşuları, işçileri belki onları küçük gördü ya zamanında.
Evet.
Hani bazısında dünyayı ben yarattım. Büyük dağları öyle bir laf vardır.
Evet, evet.
Büyük
evet.
Dağları ben yarattım. Küçük dağ yaratılmasına da katkım oldu bir parça gibi. Hani burnu buluttan su içer derler bizim Türkçe'de. Hmm. Sonra bir felç oluyor. Bakıyor insanları sevmeye, herkesle böyle muhatap, daha önce kimseyi muhatap almazken sizinle sohbet edip lafı uzatmaya çalışıyor falan filan. Bazen diyor bazı musibetler o insan için bir rahmettir. O musibet başına gelmeseydi asla normal bir olmayı, birey olmayı kabul etmezdi. Onun sayesinde diyor normalleşir diyor. O yüzden yani belada da bir rahmet olduğunu görmek lazım.
Evet. Bazen de hocam hakikaten şey etmek gerekiyor. Böyle lüzumsuz dertler. Bir arkadaş diyordu bana ya Bayzan Allah niçin bu kadar dert veriyor diye. Dedim bir saydı bir kısım derdini.
3-5 tane çıktı.
Yok bir liste kabarık da. Dedim iyi de bunlar hepsini sen dert ediyorsun ki. Bunlar Allah'ın sana verdiği dert değilse lüzumsuz yere bildiğin yoktan dert yaratmışsın yani.
Doğru.
Bazen şey ben terapist değilim. Tasavvuf ve psikoloji ve psikoterapi üzerine araştırmalar yapıyorum. Karşılaştırmalı çalışmalar yapıyorum. Bazen arkadaşlar böyle terapist rolü yüklüyor da ben diyorum arkadaşlar o ayrı bir alan. Bir de orada zaten akçalı bir ilişki olmadı mı hocam? O terapi işe yaramaz yani.
Bedava nasihat kimse kabul etmedi. Evet, istiyorsun hocam evet, anladım.
Evet. Yani bir de o çok özel bir alan. Orada psikolog arkadaşlar var, psikiyatr arkadaşlar var.
Daha özel
var.
Durumlar var falan.
Evet o doğru. Terapinin bir kendine özgü şeyi vardır. Sistematiği vardır. Ama yani sonuç olarak insani deneyimlerin kazandırdıkları üzerinden söyleyebileceklerimiz var. Diyorum ki mesela git bakalım şeye bir sürü dert sayıyor ama hepsi şey üfürme şeyler, dertler yani. Git bir acil serviste biraz manzarayı seyret diyorum mesela.
Ne kadar
daha gitmeden şey diyor. Ya diyor kafamda bir canlandırdım Bayzan diyor da. Hakikaten ya. Ha bu dertler dert mi yani? Ha bunlar dert mi yani? Dert onlar yani. Hocam, bizim Karadeniz insanı çok fazla Doğu Karadeniz insanı olmadık yere çok dert üretir ya. Boş duramaz yani. Metin Ekrem Korkmaz diye avukat bir arkadaşım var. Şair ve böyle düşünce insanı. Çok etkilendiğim bir teorisi var. Der ki 3 tür dert vardır. Küçük, orta, büyük. İnsanlar şöyledir diyor. Büyük derdi kalmadı mı? Ortayı büyütür. Orta dert bitti mi? Küçüğü alır orta yapar. Ama mutlaka onun bir dert kontenjanı var. O dert kontenjanı da olacak yani.
Eyvallah. Hocam o zaman biz derdimizi tek dert yapalım. Allah ile olan muhabbetimizi, onun kullarının olan ilişkilerimizi güzelleştirme derdi olsun inşallah.
Değil mi? Allah derdini artırsın der ya, sufiler ya.
Güzel bir yani, derdi esasında.
Halbuki yani tabii dert eyvallah. En büyük dert aşk, aşkını artırsın ya, diyor yani.
O yüzden lüzumsuz dertlerden de kurtulmaya çalışalım diyerek hocam evet. Programı kapatıyorum. Çok güzel program oldu. Yani şunu tavsiye etmiş olduk özetlersek. Önce Allah'a iman, dayanılmaz bir Rabbimize yani sarsılmaz bir iman. Güven.
Eyvallah.
Ve onun kullarına iyilik yaparak hem onlara iyilik yapmak, esasında iyilik yapar, evet. Kendi iyilik yapıyor. Onu da söylemiş olayım.
Kesinlikle. Bu arada kullar derken sadece insanlar değil. Hayvanlar da Allah'ın, hatta hayvan hay isminden geliyor. Haydan bir can almış yani.
Eyvallah.
Can vermiş yaradan
zaten
yani.
Zaten
yani
hatırlarsan programda konuştuk ya vakıflarımız sadece insanlara yönelik değil.
Evet.
Yani
ağaçlara, tabii, bitkilere, tabii. Havaya, havayı eyvallah, hocam doğru. İşte bu kadar hoyratça kullanarak teneffüs edemeyecek bir hale getirdik yani.
O yüzden iyilik yapalım, iyi kalalım. Programımızı kapatalım. Teşekkür ederim.
Eyvallah.
Gönlünüze, dilinize sağlık kıymetli
cümlemize.
Hocam. Erkam TV'mizin kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi'nde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.